Ayrım 14, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 131. Diane'in çerçevelenmiş fotoğrafını aldım. Fotoğraf Simon Townsend ile evlenmesinden önce çekilmişti. Karede kendine özgü belirli bir kaygı taşıyordu. Sanki gözlerini kafa karıştırıcı bir düşünceye daldığı için kısmıştı. Güzel olmak için hiçbir çaba göstermesine gerek yoktu ama pek de rahat gözükmüyordu. Tümüyle bir zarafet oluşturuyordu ama aynı zamanda biraz dengeden çıkmış gibiydi. Onun hakkında o kadar çok hatıram vardı ki, ancak bütün bu anlar geride kalmıştı. Neredeyse dönü ivmesindeki bir hızla geçmişin içinde kaybolmuştu. Jason beni çerçeveyi tutarken gördü ve çok şükür birkaç saniyeliğine sessizliğini korudu. Sonra, "Tyler, bu takıntı gerçekten sana yakışmıyor." Takıntının yanından bile geçmiyorum Jace. Neden? Onu kafanda bitirdiğin için mi yoksa ondan korktuğun için mi? Ancak ona da aynı soruyu sorabilirim. Tabii zahmet edip ararsa. Simon ona taktığı tasmayı kısa tutuyor. YK günlerini özlediğini düşünüyorum. Hareketin çıplak üniteryenler ve protestan hippilerle kaynadığı zamanları. Dindarlığının bedeli şimdi daha meşakkatli. Ayrıca arada sırada Carol'la konuşuyor diye de ekledi. Mutlu mu en azından? Diane Bağnazlar'ın arasında. Kendisi de onlardan biri olmuş olabilir. Mutluluk onun için bir seçenek değil. Tehlikede olduğunu mu düşünüyorsun? Omuz silkti. Kendi seçtiği yaşamı sürdürdüğünü düşünüyorum. Başka seçenekleri vardı. Mesela seninle evlenebilirdi Tay. Şu kafasındaki saçma fantezi olmasa. Ne fantezisi? ED'nin senin de baban olduğu ve onun da seni biyolojik kardeş olarak gördüğü fantezi. Kitaplıktan hızlıca çekildim ve fotoğrafları yere devirdim. Bu çok saçma. Saçmalık olduğu aşikar, ancak üniversiteye gidene kadar bu düşünceden tamamen kurtulduğunu düşünmüyorum. Nasıl olur da böyle bir şeyi? Bu bir fanteziydi, bir teori değil. Bir düşün, Diane ve ED arasında pek bir şefkat bağı yoktu. Onu görmezden geldiğini düşünüyordu. Bir bakıma haklıydı da. ED kız çocuğu olsun istemiyordu. Bir varisi olsun istiyordu. Erkek bir varisi. Beklentilerini yüksek tutmuştu. Ben de bunları karşılayabilirdim. Diane ED için bir dikkat dağınıklığıydı. Carol'dan onu büyütmesini bekledi. Ve Carol omuz silkti. Carol bu iş için uygun değildi. Yani kendi kendine bu hikayeyi mi uydurdu? Bunu bir çıkarım olarak görüyordu. ED'nin neden seni ve anneni arazinin içinde tuttuğuna da bir açıklama getiriyordu. Carol'un sürekli mutsuz olmasına da bir açıklama getiriyordu. Esasen kendini iyi hissetmesine de neden oluyordu. Annen Diane'a karşı Carol'dan çok daha kibar ve ilgiliydi. Dupre ailesiyle bir kan bağı olduğu düşüncesini sevmişti. Jason'a baktım, yüzü solgundu, göz bebekleri büyümüştü, gözlerini de uzaklara dikmişti ve pencereye bakıyordu. Kendime onun bir hastam olduğunu ve güçlü bir ilaca tahmin edilebilir psikolojik tepkiler verdiğini ve bunun sadece birkaç saat önce idrarını tutamadığı için ağlayan adamla aynı kişi olduğunu hatırlattım. ''Gerçekten gitmem gerekiyor Jason'' dedim. ''Bunlar seni neden böyle şaşırttı ki? Büyümenin acısız olacağını mı düşünüyordun?'' Sonra ansızın ben daha cevap veremeden kafasını çevirdi ve o akşam ilk defa gözlerime baktı. ''Aman tanrım, çok kötü bir davranış içerisinde olduğumdan şüphe etmeye başladım.'' ''İlaç'' dedim. ''Bir canavar gibi davranmama sebep oluyor Tyler, üzgünüm. Bu gece uyuduktan sonra kendini daha iyi hissedeceksin.'' Ancak Periheryon'a birkaç gün için gitmemen lazım. Gitmeyeceğim, yarın uğrar mısın? Evet, teşekkür ederim dedi. Cevap vermeden gittim. Gök Bahçeciliği. O kış füze montaj kulelerinin kışıydı. Yeni fırlatma rampaları sadece Canaveral'da değil, güneybatı çölleri boyunca, Güney Fransa'da ve Ekvatoral Afrika'da, Çin'in Jiuquan ve Zhejiang şehirlerinde, Rusya'nın da Baykonur ve Svobodny şehirlerinde yükselmişti. Bu montaj kuleleri Mars'a gönderilecek tohumlar için yapılıyordu. Daha büyük montaj kuleleri de büyük yığın denilen yükler için yapılmıştı. Devasa itici montajlamaları da gezegen kabataslak terraform edilebilirse, yaşanılabilirlik seviyesi asgari düzeye gelmiş olan Mars'a gidecek gönüllü insanları taşıyacaktı. Montaj kuleleri o kış gür, yemyeşil köklerini betona salmış ve federal para rezervuarları ile sulanan demirden ve çelikten ormanlar gibi büyümüştü. İlk tohumları taşıyan roketler kendilerini destekleme amacıyla kurulmuş fırlatma tesislerinden daha az göz alıcıydı. Eski Titan'dan ve Delta kalıplarıyla montaj hatlarında topluca üretilmiş iticilerden oluşuyorlardı. Bir gramı veya bir mikroçipi bile olmaları gerekenden daha karışık bir halde değildi. Kış ilkbahara dönüşürken platformların sayısında korkunç bir yükselme olmuştu. Bir nevi kavak ağacına benzeyen bu uzay gemileri uzak ve steril topraklara durağan yaşamı taşımak için hazır bekleyeceklerdi. Ayrıca bir bakıma güneş sisteminin genelinde de ilkbahardı ya da gitmemekte ısrarcı davranan bir pastırma yazı vardı. Güneşin helyum özü azaldıkça güneş sisteminin yaşanılabilir alanı dışarıya doğru yayılıyordu ve Mars'ı kuşatmaya başlıyordu ki eninde sonunda Jüpiter'e ait bir uydu olan Ganymede'yi de kapsayacaktı. Bu uydu sonraki aşamalarda terraform edilecek potansiyel hedeflerden biriydi. Mars'taki muazzam miktarlarda olan donmuş karbondioksit ve su buzu milyonlarca sıcak geçen yazın etkisiyle süblimleşmeye başlamıştı. Dönünün başlangıcında Mars'ın toprak seviyesindeki atmosferik basıncı yaklaşık olarak 8 milibardı. Everest Dağı'nın 3 kilometre yüksekliğindeki hava kadar yoğunluğu azdı. Şimdi insan müdahalesi olmadan bile gazlı karbondioksitlere bürünmüş, kuzey kutbundaki bir dağın tepesinde görülen bir iklimin dengi olmayı başarmıştı. Mars standartları bakımından yumuşak ve ılıktı. Ancak süreci ileri götürmeye niyetliydik. Gezegenin havasını oksijenle doldurmaya, ovaları yeşertmeye, yer altında periyodik olarak eriyen buzun, buhar gayzeri veya toksik çamur bulamaçları oluşturduğu yerlerde gölet oluşturmaya niyetliydik. Montaj kulelerinin olduğu kış tehlikeli bir şekilde her şeyi toz bembe görüyorduk. İlk tohumların planlı fırlatımlarından hemen önce Mart ayının 3. gününde Carol Lawton beni evden aradı ve annemin ağır bir felç geçirdiğini, hayatta kalmasının pek olası olmadığını söyledi. Yerel bir doktoru perihelyondaki işlere yerimde bakması için ayarladım ve Orlando'ya gidip sabah Washington'a uçan ilk uçaktan yer ayırttım. Reagan Uluslararası Havaalanı'nda beni karşılayan Carol oldu. Ayık görünüyordu. Kollarını açtı ve sarıldık. Bu kadın yanlarında yaşadığım yıllarda bana şaşkın bir şekilde kayıtsız kalmaktan başka hiçbir şey yapmamıştı. Sonra geri çekilerek titreyen ellerini omuzlarıma koydu. ''Çok üzgünüm Tyler.'' ''Hala hayatta mı?'' ''Güçlükle dayanıyor. Dışarıda bizi bekleyen bir araba var. Arabada konuşabiliriz.'' Onu araca kadar takip ettim. ED'nin bizzat tayin ettiği bir araç olmalıydı. Üzerinde federal yapıştırmalar olan siyah bir limuzindi. Şoför eşyalarımı bagaja koyarken pek konuşmadı. Teşekkür ettiğimde de başını yana eğdi ve lüks yolcu bölmesinden ayrı bir yerde duran şoför koltuğuna özenli bir şekilde geçti. Biz bir şey söylemeden George Washington Üniversite Hastanesi'ne doğru yola koyuldu. Carol hatırladığımdan daha sıskaydı. Deri döşemenin içinde kuş gibi kalıyordu. Küçük çantasından pamuk mendilini çıkardı ve hafifçe gözlerine dokundurdu. ''Bu saçma ağlamaların bir sonu yok.'' dedi. ''Dün lenslerimi kaybettim, inanır mısın? Dün ağlamaktan nereye gittiler anlayamadım. İnsanların değerini bilemediği bazı şeyler oluyor. Benim değerini bilemediğim şey annenin evde olması, işleri çekip çevirmesi ya da yakında bir yerlerde bahçede olduğunu bilmekti. Eskiden geceleri, şaşırmış olmasan gerek, deliksiz uyuyamıyorum. Dünyanın kırılgan olduğu hissiyle kalkar ve çuvallardım. Dibe vururdum. Vurmaya da sonsuza kadar devam ederdim. Ardından küçük evde deliksiz uykuda olan anneni düşünürdüm. Deliksiz bir şekilde uyuyan, mahkeme salonunda sunulan bir kanıt gibiydi. Birinci kanıt Belinda Dupre, vicdanen rahat olma şüphesi var. Evi ayakta tutan şey annendi Tyler. Sen bilsen de bilmesen de. Galiba biliyordum. Aslında tek bir ev vardı fakat çocukken iki ev ve arasındaki ayrımı görebiliyordum. Benim evim mütevazıydı ama sakindi. Büyük evde oyuncaklar daha pahalıydı ve tartışmalar daha ateşliydi. İyidi'nin hastaneye gidip gitmediğini sordum. İyidi mi? Hayır, kendisi meşgul. Görünen o ki Mars'a uzay gemisi göndermek, şehir merkezinde birçok büyük yemeğe katılmayı gerektiriyor. Jason'ın Florida'da kalmasını sağlayan şey de bu. Ama Jason işin pratik yönüyle ilgileniyor diye düşünüyorum. Tabii işin öyle bir tarafı varsa. Edie daha çok bir sahne sihirbazı. Bir sürü şapkadan para çıkartıyor. Ancak Edie'nin cenazeye geleceğinden eminim. Geri çekildim ve bana özür dilercesine baktı. Şartlar el verirse. Ama doktorların dediğine göre iyileşmesi beklenmiyor. Ölüyor, evet. Doktor doktora konuşacak olursak, hatırlıyor musun Tyler? Bir zamanlar ben de işimi yapıyordum. Böyle bir şeye gücüm yettiği zamanlar. Şimdi sen de kendi işini görebilen bir doktorsun Tanrım. Açık sözlü olmasını takdir ettim. Belki bu aniden ayılmasından ötürüdür. İşte son 20 senedir kaçtığı pasparlak dünya karşısında ve tam da hatırladığı kadar berbat durumda. George Washington Üniversitesi Hastanesi'ne vardık. Carol Yaşam Destek Ünitesi'nin olduğu kattaki sağlık personeline kendini önceden tanıtmıştı ve doğrudan annemin odasına geçtik. Carol kapıda tereddüt yaşayınca, ''İçeri gelecek misiniz?'' diye sordum. ''Ben mi? Hayır, sanmıyorum. Şimdiden birkaç kez veda ettim bile. Havanın dezenfektan kokmadığı bir yerde olmaya ihtiyacım var. Otoparkta olacağım.'' Sedye taşıyanlarla sigara içeceğim. Sen de oraya gelirsin, olur mu? Olur dedim. Annem odasında bilinçsiz bir şekilde yatıyordu. Yaşam destek cihazına gömülmüştü. Göğüs kafesi dolup boşaldıkça hışıldayan bir makine nefesini düzenliyordu. Saçı hatırladığımdan daha beyazdı. Yanağını sıktım ama cevap vermedi. Ahmakça doktorluk içgüdümle göz kapaklarını kaldırdım. Herhalde göz bebeklerinde büyüme var mı yok mu diye kontrol ediyordum. Ancak geçirdiği felçten sonra gözlerine kan çökmüştü. İçi kan ile dolmuş bir kiraz domates kadar kırmızıydı. Carol ile birlikte hastaneden ayrıldım ve kendime bir şeyler hazırlayacağımı söyleyip akşam yemeği teklifini reddettim. Eminim annenin evindeki mutfakta bir şeyler vardır ama büyük evde kalmak istersen çok memnun olurum. Gerçi annen işlerin başında olmadığı için biraz dağınık. Eminim kalabileceğim bir misafir odası buluruz. Teşekkür ettim ve bahçenin diğer tarafında kalmayı yeğlediğimi söyledim. Fikrini değiştirirsen haberim olsun. Çakıllarla dolu girişten küçük eve baktı. Sanki yıllardır ilk defa net bir şekilde görüyordu. ''Hala anahtarın var mı?'' ''Hala var.'' dedim. ''Peki o zaman seni yalnız bırakayım. Durumda bir değişiklik olursa hastanede ikimizin numarası da var.'' Carol tekrar bana sarıldı ve verandanın basamaklarını çıktı. Pek bir hevesle değil de kararlılıkla çıktı. Görünüşe bakılırsa gereğinden fazla içkisinden uzak kalmıştı. Annemin evine girdim. Benden çok onun evi diye düşündüm. Gerçi benim varlığımın da evden silindiği söylenemezdi. Üniversite için evden ayrıldığımda küçük odamı da boşaltıp benim için önemli olan ne varsa paketlemiştim. Ama annem yatağı odada tutmuş ve boşlukları, yani çam raflarını, pencere eşiklerini saksıya koyduğu çiçeklerle doldurmuştu. Yokluğunda da hemencecik solmuşlardı, onları suladım. Evin geri kalanı eşit şekilde topluydu. Diane bir keresinde annemin evi idare etmesini lineer olarak tanımlamıştı. Böyle diyerek sanırım obsesif değil, düzenli olduğunu söylemek istemişti. Oturma odasında, mutfakta şöyle bir gezindim ve annemin odasına göz attım. Her şey yerli yerinde değildi ama her şeyin de bir yeri vardı. Akşam vakti geldiğinde perdeleri kapadım ve evde bulunan her odanın ışığını yaktım. Ölüme kafa tutar gibi annemin herhangi bir zaman uygun görmüş olduğundan daha fazla ışık açıktı. Carol aramızdaki kış mevsimini süslediği kahverengi bölmenin karşısından fark etmiş midir acaba? Gördüyse de rahatlamış mıdır yoksa telaşlanmış mıdır? 7 9 gibi eve geldi ve kapımı çalıp bana sempati gösterecek kadar kibar davrandı. Giriş kapısının ışığı altında huzursuz görünüyordu. Özel dikim takım elbisesi darmadağın olmuştu. Akşam soğuğunda nefesi dumana dönüşüyordu. Bilinçsizce ellerine, göğsüne ve kalçasına dokundu. Sanki bir şey unutmuştu ya da sadece elleriyle ne yapacağını bilememişti.
''Üzgünüm Tyler'' dedi.
Dilediği başsağlığı mide bulandırıcı şekilde vakitsizdi. Sanki annemin ölümü sadece engellenemez bir şey değil de aynı zamanda var olan bir gerçekti. Onu çoktan hayatından çıkarmıştı ama hala nefes alıyordu. En azından kilometrelerce uzakta olan George Washington'daki odasında yalnız başına oksijeni işliyor diye düşündüm.
Söyledikleriniz için teşekkür ederim Bay Lawton.
Hadi ama Tyler, bana iyi değil de herkes öyle diyor. Jason'ın dediğine göre Perry Hellion, Florida'da iyi iş çıkartıyormuşsun.
Hastalarım memnun gözüküyor.
Harika.
Ne kadar küçük olursa olsun fark etmez. Her katkının bir değeri var. Bak, seni buraya Carol mu koydu? İstersen hazır bekleyen bir misafir odamız var.
Burada rahatım yerinde.
Pekala, anlıyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa kapımız açık, tamam mı?
Kışın kahverengi halini alan bahçeden tekrar geri döndü. Jason'ın dehası hem basında hem de Lawton ailesinde fazlaca yer almıştı. Ama kendime Edie'nin de bu nama erişebileceğini hatırlattım. Mühendislik diplomasını ve iş için olan yeteneğini büyük bir kurumsal işletmeye dönüştürmüştü. Amerikom ve AT&T dönüye şaşkına dönmüş bir geyik gibi bakarken onlara aerostatlara elverişli telekom bant genişliği satmıştı. Onda olmayan şey Jason'ın zekası değildi. Jason'ın pratikliği ve fiziksel evrene dair sahip olduğu uçsuz bucaksız merakıydı ve belki de bir tutam da Jason'ın insanlığıydı. Ardından yine yalnız kalmıştım. Hem evdeydim hem de değildim. Koltuğa oturdum ve bir süre için bu odanın ne kadar da az değiştiğine şaşırdım kaldım. Er ya da geç evdeki eşyaları atmam gerektiği aklıma geldi. Kendimi bunu yaparken hayal edemiyordum. Başka bir gezegene yaşam işlemekten daha zor ve daha abes bir işti bu. Belki de televizyonun yanında duran etejerin üst rafındaki boşluğu fark edip bu yok etme eylemine kafa yorduğum içindi. Fark etmemin nedeni, bildiğime göre, orada yaşadığım yıllar boyu sadece üstün körü bir şekilde tozunun alındığıydı. Üst raf annemin hayatındaki çatı katıydı. Gözlerimi kapatıp hayal edersem rafta duran şeyleri sırasıyla ezbere söyleyebilirdim. Annemin lise yıllıkları, Bingham'daki Martel Ortaokulu, Maine, 1975-76-77-78, Berkeley yıllığı, 1982, açık yeşil bir Buda kitap tutucusu, plastik çerçevede dik duran diploması, doğum belgesini, pasaportunu ve vergi dokümanlarını koyduğu akordeon dosya ve başka bir yeşil Buda ile tutulmuş 3 tane yırtık pırtık New Balance ayakkabı kutusu. Üzerlerinde de hatıralar, okul, hatıralar, Markus ve ıvır zıvır etiketleri vardı. Ancak bu gece ikinci açık yeşil Buda eğri duruyordu ve üzerinde hatıralar, okul yazan kutu yoktu. Kendisi indirmiştir diye düşündüm ama evde de hiçbir yerde görünmüyordu. Benim yanımdayken sadece ıvır zıvır yazan kutuyu düzenli bir şekilde açardı. Kutunun içerisi konser programları ve bilet koçanları, ince gazete küpürleri, kendi annesi ve babasının ölüm ilanları dahil, yeni İskoçya'daki balayından getirdiği Blue Nose şeklindeki yaka rozeti hatırası, gittiği restoran ve otellerden aldığı kibrit kutuları, taklit mücevherler, bir vaftiz belgesi, hatta parafinli kağıdın içine koyup bir saç tokasıyla korumaya aldığı bebekliğimden kalma bir saç lülesiyle dolup taşmıştı. Üzerinde hatıralar Markus yazan diğer kutuyu indirdim. Babama özel olarak hiç ilgi duymadım. Annem de ondan arada sırada bahsederdi. Üstün körü konuşurdu. Yakışıklı adam, mühendis, caz koleksiyoncusu, Edie'nin üniversitedeki en yakın arkadaşı, sıkı bir içkici. Milpitas'taki bir elektronik tedarikçisinden eve dönerken hızlı otomobillere olan düşkünlüğünün kurbanı olmuş.
Ayakkabı kutusunun içinde bir yığın parşömen mektup vardı. Kısa ve titiz bu el yazısı babamın olmalıydı. Mektuplar annemin kızlık adı olan Belinda Sutton adına ve Berkeley'de çıkaramadığım bir adrese yollanmıştı. Zarflardan bir tanesini çıkarıp açtım, içindeki katlanmış sarı kağıdı da çıkarıp açtım. Kağıt çizgisizdi ama el yazısı kağıdı küçük ve düzgün satırlara ayırıyordu. ''Sevgili Bell'' diye başlıyordu, sonra şöyle devam ediyordu. ''Dün gece telefonda her şeyi söylediğimi sanıyordum. Ancak seni düşünmeden edemiyorum. Bunu yazmak sanki seni bana bir nebze olsun yakınlaştırıyor. İstediğim kadar yakın olamasa da, geçen Ağustos'ta olduğumuz kadar yakın olmasa da, bu hatıramı senin yanında yatamadığım her gece bir kaset gibi oynatıyorum.'' Dahası da vardı, okumadım. Mektubu katlayıp ait olduğu sarı zarfa yerleştirdim ve kutuyu kapattım. Sonra da ait olduğu yere koydum. Sabah kapımı biri çaldı. Kapıyı muhtemelen Carol'dır veya büyük evden gelen bir yazmandır diye açtım. Ancak gelen Carol değildi, Diane gelmişti. Üzerinde gece mavisi uzun bir etek ve uzun yakalı bir bluz vardı. Kollarını göğsünün altında kenetlemişti, bana baktı, gözleri parlıyordu. ''Üzgünüm'' dedi. ''Duyar duymaz geldim.'' Ancak artık çok geçti. 10 dakika önce hastaneden aramışlardı. Belinda Dupre tekrar bilinci yerine gelmeden ölmüştü. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 140.